Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan paylaşın yayını. Bugün geç başladık ama el alışkanlığı duyuruyu saat 10'a çeyrek kala yine 9'da diye yazmışım. İşte alışmadık. Gözde, gözlük biraz böyle yamuk duruyor. Benimki o hesap. Şuradan aşağıdan hadi yayını paylaşın siz Periskop'tan. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapayım. Haklı olarak pek çok insan dalga geçmiş. Yani 11 demiştiniz, hayırdır yine 9 mu oldu diye. Yok, işte saatlerimiz 11'i gösterirken ayrıldığımız frekansta beraberiz. Çok teşekkür ediyorum. Önce bu gecikme için çok özür diliyorum hepinizden. Demiştim, tamamen benden kaynaklanan bir şey. Benim hatam bir zamanlama sorunu. Yanlış düşünerek yapılmış bir şey ama neyse. Geç olsun, güç olmasın. Çok da geç olmadığını düşünüyor ve umuyorum. Çünkü bugün konuşacağımız konuda geçlik, gençlikten bir parça geç kalmak üzerine konuşacağız zaten. Önce yayın arasında, iki yayının arasında normalde denk gelen zaman bu. Çok fazla mail gelmiş. Merkez Bankası zorunluluk karşılıkları arttırmış. Ne demek bu? Neye zorluyor bizi diye. Bizi bir şeye zorlamıyor. Bankaların zorunluluk karşılığını arttırıyor. TL karşılığı. Bu ne demek? Merkez Bankası tuttuğunuz mevduat karşılığında bankalara bir yükümlülük getirir. Yani o yükümlülüğün bir kısmı, mevduatın bir kısmını zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorundasınız. Döviz için de vardır bu. İkişer puanlık yaklaşık bir artış var. Kalın da bir artış. Gerekçesi, yani Naci Ağbal'ın yaptığı hikaye çok normal aslında. Beklenen bir hikaye. Ama bunun sonunun nereye gideceğini de görmemek mümkün değil. Yani o da farkında. Bütün bunlar aslında yaklaşan bir seçimin göstergesi. Kısa vadeli tedbirler bunlar ama çözüm olur mu? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani bir kanser hastası için aspirin ne kadar çözüm olursa bu da olur. O kadar olur yani. Çünkü eskiden çok söylendiği gibi, daha önce de kullanmıştım ben, eskiler şey derdi, bu çocuk okumaz. Okumaz kardeşim, bu çocuk okumaz, olmaz yani. Öyle bir şey olmaz, bu ekonomi böyle kurtulmaz. Neden? Şimdi insanlar, mesela bir sürü insan şunu anlatıyor sürekli olarak. Gerçek gündemimiz bu zaten. Bir iki cümleyle onu söyleyeyim de diğer bölüme, Sayın Bahçeli'nin çocukluğuna ve gençliğine daha sonra döneceğiz. İnsanlar diyor ki döviz düşüyor, döviz düşüyor. Hani işte söylüyordunuz, atladı patladı. Şu anda yine kazanan dövizin sahibi zaten. Düşük fiyattan tekrar piyasayı tokatlayarak bir tur daha çıkma şansına sahip hepsi. Ve bütün bunların yaşandığı ülke bizim ülkemiz. Yani o aradaki inişten de çıkıştan da bizim bir kazancımız olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Niye? Bizim dövizimiz olmadığı için olabilir mi acaba? Biz o parayı kullanmadığımız için biz sürekli olarak onun karşılığını vermek zorundayız. Şimdi buradaki zorunlu karşılıkların artırılması da şu anlama gelecek. Çok basitçe söyleyeyim size, aklınızda kalsın. Gün boyunca bir sürü insan anlatacak saatlerce size, böyle kafanızı didikleyecekler. Merkez Bankası piyasadaki likidite musluğunu kesiyor. Yani parasal bollaşmayı kesiyor. Nasıl yapacak bunu? Bankalar o zorunlu karşılık gerekçesiyle daha fazla parayı Merkez Bankası'nda bırakacak. Yani kasanın içinde para var. Bu da asıl kasa, Merkez Bankası. Buradan buraya daha çok para verdiğinizde ne oluyor? Buradaki azalıyor değil mi? Buradakinin azalması demek piyasaya kredi olarak verilecek paranın da azalması demek. Basit değil mi? Anladık. Peki para piyasaya bu kredi olarak çıkmayacaksa ne olacak? Bu doğrudan piyasa döngüsü içinde esnafa, sanayiciye kredi yerine yanaktan öpücük teklif edilecek demek. Bu bir. İki, para bu anlamda daraldığı zaman zaten giderek kısılan tüketim daha çok kısılmayacak mı? Kısılacak. Ama bunun fiyatlara bir etkisi olmayacak mı? Mutlaka olacak. Neden? Üretim sıkıntımız var bizim. Zaten esnafın maliyet sıkıntısı var ve bu dönecek, dolaşacak mutlaka, ama mutlaka enflasyonda artışa yol açacak. Bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Yani bu o kadar saçma bir şey ki bundan iyi bir şey beklemek. İyi olmaz mı? Olur. Ne olur biliyor musunuz? Piyasadaki bu parasal döngü kısırlaştığı, biraz kısaldığı zaman, en azından boyu kısaldığı zaman, hiç değilse parasal faaliyetler anlamındaki döngü de daralmış olacak. Yani ekonomide geçici bir iyimserlik görüntüsü. Ne demek bu? Hani böyle çok üşütürsünüz, ondan sonra gece anam babam usulü tedavi, iki tane aspirin çakarsın, kalın yorganın altına girersin. Sabah böyle bir iyilik hissi olur ya, ama sabah kalkıp işe gideceksen o iyilik hissi yataktan çıkana kadardır. Öyle düşün bunu. Yani o ilk hissi yataktan çıkana kadar devam edecek. Biraz iyi hissedeceksin kendini. Sen ben, bizle alakası yok. Bizle alakası, öyle düşünme. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Nereden devam edeceklerini de düşünürsün ardından. Şimdi dün daha böyle çok kısa, çok kısa bir süre önce, hani günlerle ifade edebileceğimiz kadar kısa bir süre önce gençlere başı ezilecek yılanlar ifadesini kullanan Cumhur İttifakı'nın küçük, etkisi büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dün ayrım yapmadan bütün gençlere elimi uzatıyorum dedi. Şimdi siz de benim gibi şaşırdınız muhtemelen. Ben bir de sabah hani yayın geç olacağı için bazen şu oluyor. Gerçekten hani böyle içimde at koşuyor. Sabah olsa bir an evvel konuşsak, dertleşsek diye. İşte yine aynı şey oldu. Bir de gecikme olacağı için 2 saat. Çok acayip bir şekilde bu sözü duyduk. Sözün altını dinlerken, devamı dinlerken, bugün bütün gazetelerde var. Yayın içinde bir de kısa bir gazete bölümü yapacağız. Devamını okurken aynen öyle Başak Hanım. Aslında bunun bir uyarı olduğunu gördük. Yani sevgiden el uzatma falan filan değil bu. Bu mecburiyetten el uzatma. Hayır, şuna girecek değilim işte. Yeni oy kullanacak şu kadar genç var, onları yeni fark ettiler falan. Ya bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Onu zaten fark etti. Ama sıkıntı o değil. Bakın bugün konuştuğumuz, yayının başlığında konuştuğumuz ekonomi gerekçesiyle yapılıyor aslında bu. Çünkü bugün iş gücüne katılmaya hazırlanan milyonlarca genç, sadece oy kullanmak için hazırlanan demiyorum, aslında potansiyel işsiz olarak çıkıyor piyasaya. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani Türkiye'de genç işsizliğinin neredeyse %30'a tırmandığını, her 3 gençten birinin işsiz olduğunu artık resmi rakamlarla TÜİK'in başını değiştirseniz de değişmiyor çünkü biliyorsunuz. Yani ne olursa olsun o da açıklayacak aynı sayıyı. Her 3 gençten birinin işsiz olduğunu düşünecek olursak eğer, burada yapılanı anlamlandırmaya başlayabiliriz. Nasıl? Şöyle. Devlet Bahçeli ve iktidarın asıl sahibi Tayyip Erdoğan, Boğaziçi eylemleri 52 gün önce başladığından beri Türkiye'de gençliği hedefe oturtarak hareket ediyor. Çok net bu. Her türlü melanetin başı o güne kadar işte gazeteci olarak biz mesela. Yani sanat camiası olarak yayın izliyor sevgili Levent, Levent Üzümcü. Başka ekonomi dünyasından gerçek, dürüst, böyle ahlaklı ekonomistler. Bu tarz insanları belirlerken bir anda Palas Pandıras, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle birlikte öğrencilere yöneldi. Polisin ne kadar sert müdahale ettiğini hatırlıyorsunuz. Hala bununla ilgili tartışma devam ediyor. Tartışma şöyle devam ediyor. Mesela Ankara'da bir anda öğrenciler gözaltına alınıyor patır patır. Ama resmi bir gözaltı değil. Arabayla birkaç saat dolaştırılıp dövüldükten sonra bir yere atılıyorlar çocuklar. Ve hepsi ortak şekilde diyorlar ki ya bizi tehdit ettiler. Tehdit etti insanlar. Dediler ki Boğaziçi eylemlerine karıştığını biliyoruz, destek attığını biliyoruz. Sakın ha, bundan daha beterini yaparız sana. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman oradaki eylemden bir tedirginlik yaşandığı belli. Ama sonuçta eylemi yürüten insanlar Boğaziçi Üniversiteli akademisyenler ve oranın öğrencileri. Oradaki çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri bu eyleme destek veriyor. Onların derdi aynı şeyin kendi üniversitelerinde yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olması. Yani hiç kimse bir sabah kalktığında gece rüyasında gördüğü için falan katılmıyor bu eylemlere. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler 52 gündür üstlerinde cübbelerle rektörlük binasına sırtlarını, oradan güneş geldiği için hani sırtımız ısınsın, kemiklerimiz biraz gevşesin diye falan yapmıyorlar. İnsanlar akademik ahlaka sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama bunu akademik ahlakın bozulduğunu görüp bir şey yapmak, bir adım atmak konusunda ufacık bir kararı olmayan iktidar şeytanlaştırma yoluna gidiyor. Nasıl yapılıyor? Çocuklar halkın önüne atılıyor. Deniyor ki bunlar terörist. Bunlar büyük terörist. Halbuki hani 50 gün önce de burada konuştuk. Gidin açın o çocukların sırt çantasını. Hepsinde birer sırt çantası var. Açın. Ben size içinden çıkacağı, bak bütün samimiyetimle insanlığımı kefil koyarak söylüyorum. İçinden çıkacak, varsa alabildiyse bir tane yedek maske ya da 2 tane. Bir mutlaka su şişesi ya da suluk, bir kitap ve gün içinde kullanabileceği herhangi birkaç eşyası. Onun dışında o çocukların bir şeyi yok. Çünkü Devlet Bahçeli'nin anlamadığı bir gençlik var ortada. O çocuklar öyle yaşamıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki sen de kazık kadar adamsın, 51 yaşında insansın, sen nereden anlıyorsun? Onlardan biriyle yaşıyorum ben evde. Ve bu insanların, sizler de kendi çocuklarınızdan, kardeşlerinizden, etrafınızdaki insanlardan, bu yayını izleyen pek çok akademisyen, sevgili Şengül geldi, Şengül Ablimitoğlu, o mesela öğrencilerinden. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu çocukların dünyası farklı. Onlar başka bakıyorlar hayata. Mesela onların kafalarında, bu yayında daha önce de konuştuğumuz gibi, bizim yaş kuşağımızın, ya da şöyle söyleyeyim, hani başkasını almayalım bunun altına, ben kendimi koyayım. benim çok anlayamadığım, benim bile anlayamadığım, 5 senedir burada başka bir şey anlatıyorum çünkü. Benim bile çok anlamlandıramadığım bir eşitlik var. Ama bu öyle bir eşitlik ki, mesela insanların giydikleriyle, çıkarttıklarıyla falan alakalı bir eşit değil. Yani bu düşünce tarzlarıyla da çok alakalı bir eşitlik değil. Doğrudan varlıklarıyla ilgili bir eşitlik. Yani onlar bizim çok da beceremediğimiz, tekrar söyleyeyim, benim çok beceremediğim diyeyim, başkasını katmayalım. Benim çok beceremediğim, normalde sıradanda eşitlenme konusunda çok ileride başladılar hayata. Ve bu yaşanan pandemi süreci onların kafalarındakini çok başka bir yere de getirdi. Şu anda birbirlerine dokunamadan çok uzaktan geçirdikleri bu işlem içinde aslında aynı eşitlerini gözlüyorlar. Hepsi. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde bir eylem sırasında gözaltına alınıp yerlerde sürüklenen, üstü başı parçalanan o kız çocuğunun başörtülü olmasıyla başörtüsüz olması arasında en ufak bir fark yok. Ve bu oradaki başörtünün AKP'nin anlattığı başörtüsüyle de alakası yok. Uzak yakın ilgisi yok. Onun için bir yaşam tarzı olabilir. Onun için evden getirdiği bir inanç olabilir. Onun için bir alışkanlık olabilir. Ama bunun yanında tartışmayan insanlar var. Onun arkadaşları onu tartışmıyor. Tartıştıkları zaman da çok tuhaf bir kafayla, çok tuhaf bir eşitlikle tartışıyorlar. Hepsinin dünyası bambaşka bir yerde. Bugün siyasetin anlattığı, ağzından salyalar çıkartarak, köpürterek anlattığı kötülük yok o çocukların içinde. Hakikaten yok. Onlar öyle düşünmüyorlar. Yaşama dünyanın herhangi bir yerindeki eşitleri gibi başlayabilecekleri bir ortam istiyorlar. Hani hep söyleniyor ya, işte liseliler arasında araştırma yapılıyor, bilmem ne araştırma şirketi. Diyor ki öğrencilerin çoğu üniversite yurt dışında okumak, hatta mümkünse orada kalmak zorunda istiyor. Böyle bir isteği var. Ama o çocuklar için şöyle de bir geçerlilik var. Bu sadece ülkeyi terk etmek değil. Bu aynı zamanda bir tehlike. Yani yurdunu seven herkes için çok büyük bir tehlike. Dünyanın herhangi bir yerde o çocuk için yaşanabilir bir yer. Gerçekten o bir zorunluluk olarak bakmıyor bu hikayeye. Benim de evde beraber yaşadığım genç aynı şeyi düşünüyor. Onun için bir zorunluluk değil. Yani Türkiye'de yaşamakla İspanya'da yaşamak arasında, Hırvatistan'da üniversite okumakla Fas'a gidip üniversite okumak arasında çok fark yok onlar için. Onların hayatında bambaşka bir şey var. Dünyanın tamamındaki eşitlikten yararlanmak istiyorlar. İşte bugünün iktidarı için can alıcı nokta tam da burada başlıyor. Bu eşitliğin içinde bu iktidar yok. Neden? Çünkü bu çocukların en rahatsız olduğu şey bir şeylerin kafalarına vurularak dikte ettirilmesi. İmkanı yok bu çocuklara böyle bir şey yaptırma şansınız yok. Baştan 52 gün önce kaybettiniz bu savaşı. İnanın bu bir savaşsa eğer 52 gün önce kaybettiniz. Çünkü o çocukların sizi dinlemeye niyeti yok. Ha şu cümleyi aldılar mı? Benim 17 yaşındaki oğlum bile almış. Başı ezilecek yılan olarak bakılan bir gençlik olarak gördüğünüzü biliyor hepsi. Onun için hani son düzlükte köprüden önce son çıkış, ulan Beşiktaş'a buradan mı çıkıyorduk acaba dediğiniz yer var ya, çıkmaz. O çocuk okumaz, mümkün değil. Çünkü o çocuklar ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyor. Kinle, nefretle, öfkeyle, insanlara hakaret ederek, ağzınızdan salyalar saçarak yaptığınız her davranış, her tavır onlarda bir karşılık buluyor. Hani diyorsunuz ya, yani içinden kinini ve öfkesini eksik etmeyen bir kuşak. Öyle bir kuşak yok. İnanın siz de bulamayacaksınız. Hatta bunların bir bölümü yetiştirmeye çalıştığınız kuşak. Öyle bir şansınız yok, olmayacak. Çünkü siz baştan bu savaşı kaybettiniz. Bu çocuklar için bir gelecek hazırlamadınız. Çok basit şeylerden, yani öyle büyük zontalıklarla kaybettiniz ki bunu. Mesela çok basit bir örnek. Tanıdığım, bildiğim için örneği vereyim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerinde kaybedilmesi kadar emin olun sizi İstanbul'da bundan sonra gireceğiniz her seçimde kaybettirecek tek bir gelişme var. İnternetçi abi geyiği var ya, can evinizden vuracak sizin. Can evinizden vuracak. Çünkü siz bu çocuklar için İnternet deyip geçtiğiniz, küçümsediğiniz, burun kıvırdığınız şeyin ne kadar önemli olduğunu farkında değilsiniz. Sizin hayatınızda yok ya. Hani siz mesela robot dediğiniz zaman TÜBİTAK'ın bir yarışmasında podyuma çıkartıp Harman Dalı ya da işte ne bileyim Erik Dalı, özür dilerim, Erik Dalı oynattığınızda başarılı olduğunuzu zannediyorsunuz. O çocukların hayatında öyle bir şey yok. Onlar sadece gülüyorlar buna. Gerçekten bu kazlığa gülüyorlar sadece. Ve siz o çocukları aşağılayarak aslında hani internetçi bilmem ne falan deyip aşağılıyorsunuz ya. O çocukları zaten kaybettiniz siz. Ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyor. Çünkü onlar size baktığınız zaman, o yüzden özellikle Devlet Bahçeli'nin çocukluk fotoğrafını beraber kullanmak istedim bugün. Hani gençlik fotoğrafı var bir tane arada ama valla gençken de çok genç değilmiş Devlet Bey. Yani görüntü o. Bunun bir parça daha. Fazla saçlısı biraz daha az beyazı. O kadar. O yüzden çocukluk fotoğrafını kullandım. Yoksa üçlü kolyajı da vardı bunun. Gerek yok bence. Bu çocukla, onun yaşadığı gençlikle bugünün gençliği farklı. Kuşkusuz böyle olacak zaten. Nazım'ın söylediği gibi çünkü. Ölmüş babamızdan ileri, doğmamış çocuğumuzdan geri olacağız. Bu kaçınılmaz. Böyle olmalı. Dünya böyle ilerleyecek zaten. Ama bu arada birbirimizi anlamaya çalışmak var ya, kaybettiğiniz, kaçırdığınız tren o işte. Siz bu çocuklara sadece hakaret ettiniz. Mesela bu çocuklar pandemi koşullarında şunun farkında olmadığını düşünüyor iktidarın. Hani siz kongreler yapıyorsunuz, topluyorsunuz, böyle lebalep dolduruyorsunuz ya salonları. Kitleler akıyor. Mesela Ankara Kongresi var. Düşünün. Kitleler birbirine giriyor böyle. Herkes deliriyor. O çocuklar onu sadece şöyle yorumluyor. Ya bana sadece gün içinde 1 ile 4 arasında izin veriyorlar. Millet birbirini çiğniyor burada. Görmediğini mi düşünüyorsunuz bu çocukları? Ya da ne bileyim, ben üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'de işsiz kalacağım. %33 bunun garantisi var diyebileceğini bu çocukların. Anlamıyor musunuz? Bence anlamıyorsunuz. Hala dün Devlet Bey'in yürüttüğü çaba, tam cümlesiyle söyleyeyim de size, gerçekten çok komik ya. Ya bence sadece komik bu. Hakikaten sadece ve sadece komik. Partisinin grup toplantısında diyor ki, diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin. Çocukların tam da yapmaya çalıştığı bu Devlet Bey. Tam da söylediğim, bakın ısrarla söylüyorum, açın o çocukların sırt çantalarını. Hatta zorla çekmeyin. İsteyin, deyin ki ya çantana bakabilir miyim, açıp gösterecektir size zaten. Yapın bunu. Dediğimden farklı hiçbir şey çıkmayacak, emin olun. Ama siz diyorsunuz ki diyeceğiniz ne varsa söyleyin. Söylüyorlar. Üniversitelerine korkak bir kayyumun atanmasını istemiyorlar. Yanında polis olmadan çişe bile gidemeyecek bir adamın akademik camiaya hakim olmasını istemiyorlar. Çünkü o çocuklar geleceklerini orada görüyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne Türkiye'nin çok ortalamasının üzerinde bir standartta başarı göstererek gelen bu çocuklar elbette haklı olarak iyi bir öğrenim süreci yaşamak istiyorlar. Ve buna baktıkları zaman adını söylemekten aciz bir tiple bunun yapılamayacağını biliyorlar. Çocukların istediği o. Diyorsunuz ki sizin yeriniz kapı değil içeridir, amfilerdir. Tam da bunu anlatıyor çocuklar. Hatırlıyor musunuz? İlk gün dövülen çocuklar neden kapı kelepçelendi diye bağırıyordu Devlet Bey. Hiç düşündünüz mü bunu? O çocukların da derdi oydu. Kapıya kelepçeyi kim taktı diye soruyorlardı. Bugün siz şimdi buradan yırtabileceğinizi düşünüyorsunuz ama anlamıyorsunuz ki bu çocukları. Sonra diyorsunuz ki hiç ayırt etmeksizin hepinize elimi uzatıyorum. Sevgili gençler, hiçbirinizi kaybedemeyiz, tesadüflere teslim edemeyiz. Tesadüf. Mesela Melih Bulun'un atanması tesadüf müdür Devlet Bey? Ben çok tesadüf gibi görmüyorum. Eğer öyle olsa 52 gün sonra geri alınırdı o kararname. Yani çok çok basitti bu tesadüf olsa. Bilinçli yapılıyor. Diyorsunuz ki öfkeniz, kızgınlığınız olabilir. Fakat sizler milletimiz için paha biçilmez öneme sahipsiniz. İşte onu anlatıyorum. Onu anlatıyorum. Ben o çocukların bazılarının yazıp çizdiklerini, mesela polisteki ifadelerini okudum. Ya içiniz sızlar Devlet Bey. Gerçekten bu konuyla ilgilenseniz, okusanız içiniz sızlar. Yapmayacağınızı bildiğim için ben anlatayım size. Yani nasıl olsa yapmayacaksınız. Sizin etrafınızdakiler de anlatmayacaktır bunu size. Mesela o çocuklardan bir tanesi, tutukluluk hali devam edenlerden bir tanesi diyor ki fizik benim ilk tercihimdi. Tek tercihimdi. Boğaziçi fizik benim tek tercihimdi. Ben buraya Türkiye şampiyonu olarak geldim. Ve bilinçli geldim. Hani demin diyorsunuz ya tesadüf. Tesadüf falan yok. O çocuklar bilinçli orada okumak istiyorlar. Ama öyle bir ortam yaratıp öyle bir kafa oluşturmaya çalışıyorsunuz ki sanki her şey burada birbirine kurgulanmış, bu çocuklar o kapının önünde bağırmak için organize edilmiş gibi. Tıpkı Özlem Hanım'ın söylediği gibi, Özlem Zengin'in söylediği gibi. Hani diyor ya, bunlar bilinçli olarak talimatla hamile kaldı diye. Çok zor. Yani tıbben de zor. Ben bir hekim değilim ama hekim arkadaşlara da danışınca onlar da aynı şeyi söylüyor. Öyle olmuyor. Yani her seferinde olmuyor, en azından öyle söyleyeyim. Talimatla hep beraber başlıyoruz, hadi hop dediğinizde olmuyor. Çocuk öyle yapılmıyor. Yani ama burada bu yapılmış çocuklar var ya, hepsi pırlanta gibi çocuklar bunların. Çiçek. Kafaları zehir gibi hepsinin. Ve beni en çok ilgilendiren bölümü şu. Bütün bunları bir kenara çok rahat çekebilirsiniz. Ama etrafınızda, hani Allah hepsine sağlık saat versin. Evinizde, yakınınızda, işte çalıştığınız yerlerde, bir akademisyenseniz, bir öğretim üyesiyseniz, okullarınızda. O çocuklara baktığınız zaman yayının başında anlattığım eşitliği görüyorsunuz. Anlatamayacağım kadar, benim anlayamayacağım kadar eşitliğe inanıyorlar onlar. Hayatlarında böyle şeyler yok. Hayatlarında siz yoksunuz. Vallahi çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Onların hayatları 1500 liraya çalıştırdınız ki bence fazla veriyorsunuz. Gerek yok, 50 lira da verseniz o gerizekalılar gelecektir zaten. 1500 liraya çalıştığınız troller var ya. Mesela çocuklardan size troll olmaz. Yapamazsınız. Mümkün değil. Çünkü onlar şunun farkında. Orada kazanacakları parayla onların mutlu olamayacaklarını hepsi biliyorlar. Bu nedenle de bu işlere çok bulaşmıyorlar. Mesela fark ediyorsanız siyasetin, sıcak siyasetin dışında gibi duruyorlar. Ama hepsi Türkiye'yi biliyor. Ne olup bittiğini biliyor. Hepsinin kafasında 52 gündür Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar var. Herkes biliyor. Kadın cinayetleri var hepsinin kafasında. Hepsi bu ülkede kadınların bir şekilde erkeklerin işlediği cinayetler sonucunda yok edildiğini, bunun günde ortalama bir kadının ölümüne denk geldiğini hepsi biliyor. Görüyorlar. Siz zannediyorsunuz ki onlar hayata bakmıyorlar, takılmıyorlar. Vallahi öyle değil. İnanın devlet böyle bir hayat yok. Ve diyorsunuz ki hani daha önce anlattığınız öğrenciyle teröristi tefrik edecek hem tecrübe hem de ferasete sahibiz. Ne zaman teröristler öğrenci olmuştur demiştiniz ya. Heh, o çocuklar onu unutmadı. O yüzden bu hikaye, bunu söylemeyin. Hani hepinize elimi uzatıyorum falan. O el havada kalır. Şunu yapabilirsiniz. Partinizin Türkiye Teşkilatı size farklı illerden gençler getirebilir. Bence yapın, iyi fikir, bakın. Dinleyin bunu, etrafınızdakiler dinlesin. Mesela bir grup genç getirin Ankara'ya. Onlar size gençlik adına güvence versin. Vallahi tutar. Ha ben anlarım, yine anlatırım burada. Bunlar kim olduğunu biliyoruz bu çocukların diye. Onların hepsi olur. Ama Türkiye'nin ortalamasını hani önümüzdeki ilk seçimde, çok da uzak önümüzde değil, yakınımızdaki seçimde bu çocuklar sandığa gidecekler ya. Emin olun Devlet Bey, sandıktan siz çıkamayacaksınız. Gerçekten sizin ortağınız çıkabilir ama siz çıkamayacaksınız. Çünkü tamamen bütün dünyadan kopuk bir strateji izleyerek getirdiğiniz yerde artık şu son samimiyetsizlik üzerine tüy dikti. Net bir şekilde. Ve iktidarınızın büyük ortağı, asıl ortağı, asıl sahibi neyse işte. O işe uyandığı için kendi gençliğini bir şekilde körüklemeye çalışıyor. Gider mi? Vallahi çok zor ama en azından onların itaat etmesi mümkün. Da sizi tanıyan, bilen bir gençlik artık yok. Ve siz bitirdiniz bunu. Yaptıklarınızla, ettiklerinizle. Yani bu çocukların tamamı 3 sene önce o kadar çok video izliyorlar ki bu çocuklar. İşte YouTube'u, başka yerleri falan. Onlar küt diye ortaya çıkan bir videoyla sizin 3 sene önce söylediğinizle bugün söylediğiniz arasındaki 181 derecelik farkı biliyorlar. Görüyorlar. Ne olduğunu anlamak istemiyorlar ama ne yaptığınızı biliyorlar. Süleyman Soylu için de aynı şey geçerli. Mesela siz FETÖ bas bas bağırıyorsunuz. FETÖ'nün kimle kimin ortaklığından oluştuğunu çok iyi biliyor çocuklar. Ve çok tehlikeli sizin için. Sadece o kadarını biliyorlar. Kalan onları ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor hem de. Sadece gülüyorlar ondan sonrasına. Ve siz şimdi çıkıp diyorsunuz ya insanlara hani ayrım yapmaksızın bütün gençlere elimi uzatıyorum. Vallahi çok büyük ihtimalle eliniz havada kalacak. Ben size söyleyeyim. Şu demin dediğimi yapın. Partinizin teşkilatı bir grup genç toplasın. Getirin onları. El öptürün, klasik. Takın o büyük yüzüklerinizden bir tanesini. Uzatın elinizi. Öpsünler. İnsanlar ciddiye alır mı? Zannetmiyorum. Ben almayacağımı şimdiden söyleyebilirim ama asıl önemlisi şu. Siz şu anda bulunduğunuz, başında bulunduğunuz parti Türkiye'de oy verin, vermeyin, sevin, sevmeyin. Mesela benim için, benim siyasi anlayışıma taban tabana zıt bir parti. Ama ne olursa olsun bu ülkede neredeyse 60 senedir varlığını sürdüren bir partiden bahsediyoruz. Siz bu partinin bugüne kadarki bütün tarihini ve özellikle hani gençlik üzerinden nasıl geldiğini de 3 aşağı 5 yukarı yaş kuşağı olarak bilen bir insan olarak söylüyorum. Siz bütün tarihini bambaşka bir yere evirdiniz. Başka birinin eline emanet ettiniz. Onun derdi sizinle beraber yürümek değildi. Sizden zaman zaman destek almaktı. Orayı da çürüttü. Ve şimdi gelinen yerde o uzatılan el var ya, mümkün değil onun biri tarafından tutulması. Daha kötüsü samimiyetsizlik artık akıyor. O kadar akıyor ki çocukların tamamı anlıyorlar. Bugün özellikle istedim ki gençlere şu ayrım yapmaksızın el uzatmak hikayesini biraz konuşalım ama özellikle gençliği konuşalım. Çünkü çocuklar çok pas geçiliyor ya. Boğaziçi eylemleri konuşulurken bile aslında o çocukların nasıl bir gelecek istedikleri çok konuşulmuyor. Sürekli ortaya çıkartılan, anlatılan şey bu çocuklar ilk fırsatını bulduklarında yurt dışına çıkacaklar. Evet. Ama şu demin anlattığım hikayeyi pas geçmeyin. Bütün dünyayla eşit olduklarına inandıkları için düşünüyorlar bunu. Hakikaten dünyanın herhangi bir yerinde bir yaşam kurabileceklerini biliyorlar onlar. Bizler gibi değiller. Hayata bu kadar korkak falan yaklaşmıyorlar. el yordamıyla bulmak gibi bir tedirginlikleri yok. Bir zenginliğin içinde olduklarını, fikirsel bir zenginliğin içinde olduklarını biliyorlar ve eşit bir mücadelenin içinde kendilerine bir yaşam kurabileceklerini biliyorlar. O yaşama kimi dahil edeceklerini, kimleri dahil etmeyeceklerini de emin olun çok iyi biliyorlar. Bugün gazeteler çıkarken de tuhaf bir şekilde Devlet Bahçeli'nin bu sözlerini herkes bir yerinden görmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok net aslında bu hikaye. Yani iktidarın mensupları da aslında yaşananların hem Erdoğan'ın sözlerinin hem Devlet Bahçeli'nin sözlerinin tamamı ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorlar. O çocukları nasıl kaçırdığının farkında hepsi. Parti temsilcileri, sözcüleri, kimi derseniz deyin. Hepsi çok iyi biliyor. Yapabilecek bir şey var mı? Vallahi ben anlatmıştım ya, ben gazeteciliğe başladığım sene Turgut Özal Köşk'e çıkmıştı. 89 yılında çıkıyordu. Tam çıkmamıştı da çıkıyordu. Dolayısıyla hani ben onun kudretinin o bölümünü gördüm. Her şey söylenmezdi mesela. Bazı şeyler söylenir gibi yapılır, söylenmezdi. Erdoğan da her şey söylenmiyor. Bunu 17 Aralık zirvesi için Brüksel'e gittiğimizde de o dönemde Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'ydı aynı zamanda. Ve o da söylemişti. Hani artık böyle uyaracak kimse yok yanında. Kimseyi dinlemiyor, kimse yüksek sesle bir şey söyleyemiyor diye. Onun için mesela Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı, bakın yazın bunu bir yere, çok kısa bir süre içinde karşılığını bulacak. Erdoğan'dan da benzer mesajlar duyacaksınız. Mesela bugün Ankara Kongresi'nin içinde duyabiliriz böyle şeyleri. Gençliği kucaklayan. Niye? Öbüründen bir bok olmayacağı anlaşıldı çünkü. Oradan bir dönüş yok. Yani çocuklar 52 gündür devam ediyor. Öğretim üyeleri 52 gündür devam ediyor. Siz ne yaparsanız yapın. Hürriyet Gazetesi birinci sayfasından alayınızı kucaklıyorum diye girmiş Devlet Bahçeli'nin haberini. Gülmeyin vallahi böyle. Alayınızı kucaklıyorum. Şimdi bayram değil, seyran değil, enişte bu işe niye kalkıştı diye düşünüyor herkes. Ama bunun altında yatan şey, hani gençlere ne sorununu, ne derdiniz varsa söyleyin, çözelim diyebilmek de olacak bir şey değil ki. 52 gündür bağırıyor bu çocuklar zaten. Öğretim üyeleriyle birlikte bağırıyorlar üstelik. Öğretim üyeleriyle birlikte. Ve bu çocuklar hani bu saatte bunu anlatabilmek, Hürriyet Gazetesi birinci sayfadan girmiş. Dün Meral Akşener'in grup toplantısında söylediği sözler, tecavüzde şikayet sizin süresi mi var? Hani 3 gün içinde başvurmazsa sözleri. Bakın öyle ters tepki ki bunu öngörmüştük, hatırlayacaksınız burada. Bu sözler, yani bunların ortaya çıkması, Erdoğan'ın bir takım sözleri, özellikle şu Gara katliamının ardından, terör saldırısının ardından yaşananlar, Özlem Zengin olayının ardından yaşananlar. İktidar artık eskiden bunlardan büyük mağduriyetler çıkartabilirdi, artık çıkmıyor. Çünkü mağdur olacak bir yer kalmadı artık. Söylenen şey, Özlem Zengin'in sözlerinin giderek ne kadar saçmalı hale geldiğini fark ediyorsunuz herhalde, değil mi? Direnmeye çalışırken giderek kat be kat saçmalıyor. Yani ben bunu mesela bugüne kadar çıplak aramadan hiç bahsetmezken şimdi dünyanın farklı yerlerinde bu uygulamanın olduğunu söylüyor. Israrla şunu vurgulamak zorunda kalıyor. Uşak cezaevi ile ilgili münferit bir olayla alakalıdır o. İyi de meclis kürsüsünde çıkıp insanlar konuştu. O zaman onlara deseydiniz ki size bunu yaptıkları zaman ne hissettiğinizi bilmiyorum ama çok üzüldüm. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Onu da demediniz ki. Siz külliyen reddettiniz. Ne zaman ki üstünüze yapıştı bu iş, çuvalladınız. Şimdi diyorsunuz ki işte Uşak cezaevi ile ilgili münferit bir olaydı o falan. Hikaye bunlar Özlem Hanım. Hiç kimse yemiyor bu numaraları. Ve Türkiye öyle bir hale geldi ki, kendisi de bu yayının izleyicisidir aslında. Dün öğleden sonra tutuklanmış Mert Yaşar, bir avukat kendisi. Özlem Zengin'e Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ki acayip aşağılık bir söz gerçekten. Hani sözün savunulacak hiçbir yönü yok. Ama tutuklanma gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ya kardeşim öyle başlamadı ki mevzu. Hani Cumhurbaşkanı'na hakarete nereden geldik? Özlem Zengin Cumhurbaşkanı oldu, bizim mi haberimiz yok? İş oraya getirildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili de aynı şey. Mesela bir yerden tutmaya çalışıyorlar çocukları. Çıkmıyor. Onun için diyorlar ki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle. Yani ne alakası var bununla? Ne alakası var? Ama olsun, biz kafaya koyduysak tutuklarız bir şekilde ya. Yapabiliriz. Demin unuttum ya şu gençlerle ilgili bölüm. Hürriyet sağ olsun birinci sayfa. Çok güzel gazetedir. Hep çatlamaz yani. Türkiye'de ne var? Hürriyet'te o var. Özellikle dün mesela Erdoğan'ın İzmir Kongresi'nde söylediği Covid-19 salgınına ilişkin olarak sakın rehavete kapılmayın sözleri var. Bakın gençler buna ağızlarıyla gülmüyor, bu kadarını söyleyeyim. O çocukları evlere kapatan zihniyet, bugün takır takır kongre yapıp bir de dalga geçer gibi bilmem ne şeyhinin, bilmem ne dergahının önderinin cenazesinde toplandığı zaman o çocuklar görüyor. Görüyor ve şunu soruyor ya, biz salak mıyız, biz niye evdeyiz o zaman? Neden arkadaşlarımla oynayamıyorum mesela, top oynayamıyorum ben? Neden arkadaşlarımla gezemiyorum? Sonra çıkıp bunu söylüyorsunuz ya, Devlet Bahçeli'nin sözü kadar önemli bu. İnanın o çocukların akıllarında kalacak söz. Bana inanmıyorsanız, vallahi yakınınızdaki gençlere sorun. Çok şaşıracaksınız ya. Bildikleri, aralardan gündemden arakladıkları birer cümleye çok şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ya Allah Allah, hiç alakalı gibi de görünmüyordu aslında. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti 1 milyonluk soru. Kılıçdaroğlu aracı şirketin 1 milyon doz ücretsiz aşıyı devlete fatura ettiği iddiasına yanıt istedi. Çok ağır bir söz bu. Çok ağır bir iddia. Belge de çıktı ortaya. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 1 milyon doz aşının, Çin Sinovac aşısının ücretsiz verildiği ama bunun için fatura kesilip 12 milyon dolar ödeme yapıldığı iddiasını getirdi Kemal Bey. Çok ağır bir iddia bu. Şu kadar sıkıntının arasında millet açlıktan inlerken eğer bir aradan 12 milyon dolar indirdiyse çok acayip bir şey o. Meral Akşener'in kadının onuruna yönelik sözleri, hani kadınlar onurludur siz süre biçemezsiniz ona sözleri yer almış. Bir de bugün mutlaka konuşalım istediğim bir söz var. Hop, yapışmış. Dün HDP eş genel başkanı Pervin Buldan grup toplantı sırasında bir söz söyledi. Bu Türkiye'de siyasetin sağının solunun hiç fark etmediği, herkesin işine geldiğinde nasıl kullandığının göstergesi. Dedi ki, çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz. Açıklayın Pernun. Niye bekliyorsunuz? Yeri ve zamanı nedir? Ben burada 5,5 senedir bas bas bağırıyorum. Saçımı yırttım. Yani olan bölümünü sadece. Niye? Samimiyetsiz deme gerekçem buydu işte. O gün başlayan o açılım politikasının samimiyetsizliğinin gerekçesi buydu. Anlatın. Ne denildi mesela size? Gelin zihin jimnastiği yapalım hep beraber. Yani şu mu söylendi? Mesela bu bir süre sonra yerel özerkliğe gidecek. Devam edin. Yeter ki siz bu açılım projesini destekleyin falan mı denildi? Bilmiyorum, açıklayın. Mesela PKK'lı teröristlere hani o dönemde yapılan bir düzenleme vardı, hatırlayacaksınız, deniliyordu ki işte suça karışmamış, eline silah almamışlarla ilgili yapılanlar ayrı, diğerleri için ayrı. Daha büyük bir af mı vaat edildi mesela Meral Hanım? Pervin Hanım söyleyin, söyleyin bilelim. Bu çok saçma, çok saçma. Sizin de diğer siyasilerden hiçbir farkınız yok. Ne demek yeri geldiğinde söylerim ya? Söylesenize hep beraber bilelim. Şu anda öğrenmemiz gerekiyor bizim. Çünkü bir yandan yeni bir şey planlanıyor. Çok net bu. Çok net. Siyaseti devre dışı bırakarak Kürtler üzerinden bir siyaset kurgulanmaya çalışılıyor AKP tarafından. Tepeden inmeci bir siyaset. O zaman tam yeri. Hadi söyleyin. Ya Türkiye'de sağcısı da solcusu da değişmiyor. Vallahi değişmiyor. Hiç. Hiçbir zaman. Dün ben bu sözleri duyduktan sonra ya insanın böyle yüzüne acı bir gülümseme oturuyor ya. Çok ayıp bir şey bu ya. Yeri geldiğinde söylemezsek namerdi. Söyleyin ya. Ne önerdiler size? Ne verdiler mesela vaat olarak? Diyorum işte, yani federasyonu tartışırız mı dediler. Bütün işte PKK'lı teröristleri cezaevinden salıverme sözü mü verdiler? Ne verdiler söyleyin. Yeri ne zaman gelecek Pervin Hanım? Nasıl bileceğiz biz mesela? Ne zaman öğreneceğiz biz bunu? Hiç. Siz işinize geldiğinizde söyleyeceksiniz. Yok ya. Siyaseten aynı yerdesiniz. Aynı yer. Hiç değişmiyor bu. Hiç. Dün Limna Adası'nın batısında uluslararası sularda sismik araştırma yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait Çeşme gemisine Yunan jetleri tarafından bir taciz yapıldı. Ve bu taciz tam da beklediğimiz gibi dün ben askeri birkaç, hani daha önce bu işlere çok hakim olan savunma haberleri yapan arkadaşlarımla da konuştum. Onlar da dediler ki ya bu çok sık olan bir şey. Çok sık olan bir şey. Ben de şunu sordum, yani niye ortalık bu kadar köpürdü o zaman? Eskiden sonra onlar hatırlattığında gerçekten aklıma geldi. Genelkurmay Başkanı'nın hala var mıdır bilmiyorum ama açıklamalar yapılan sayfasında it dalaşlarına ilişkin ve buradaki tacizlere ilişkin olarak günlük rapor yayınlanırdı. Yani bu çok, hani amiyane tabirle vakayı adiyeden bu. Sıradan bir olay. Neden? Ben size söyleyeyim. Çünkü bir şeyin köpürtülmesi gerekiyor. Köpürtmek gerekiyor. Bir şey anlatmak gerekiyor insanlara. Bak, Yunan jetleri bizim gemimizi taciz etti. Evet. Sen ne yaptın? Savunma Bakanı'nın açıklaması dikkatinizi çekti mi? Benim çok çekti. Çünkü dedi ki, biz de uluslararası kurallar çerçevesinde karşılığını verdik. Ne? Verdik. Ya ne yaptın anlatsana. Bu kadar büyük bir hikaye anlatıyorsun, ortaya çıkıyorsun. Yunan jetleri taciz yaptı, oradan atladı. Çok anlarmış gibi salladı fişeğin, işaret fişeğinin adını. Adının üzerine yayın yapıyor televizyonlar. Ya çocuklara söyleyin, isimlerini söylemeyi öğrensinler önce. Kendi isimlerini. Boş ver fişeğin adını falan. Onun üzerine yayınlar yapılıyor upuzun. Ya bir kahramanlık hikayesi lazım. Bu da olmadı. Çünkü Savunma Bakanı çıkıp dedi ki biz bunu uluslararası kurallar çerçevesinde gerekli karşılıkla yanıtladık. Ne o bilmiyoruz. Ama mesela bütün askeri yetkililer, yani geçmişte Türkiye'de silahlı kuvvetlerden tasfiye edilmiş ama bu işleri çok iyi bilen emekli subayların tamamı aynı şeyi söyledi. Bu tek başına yapılabilecek bir şey değil. Bu NATO destekli yapılıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Ne demek? Yani orada Yunanistan'ın yaptığı bu küstahlık için arkasında bir güç var Yunanistan'ın. Nedir o? NATO. Biz niye NATO ile papazız? S-400'leri hatırladın mı? Amerika ile hani daha tekrar oturmadığın F-35 mücadelesini hatırladın mı? Patriotları. NATO'nun kullanmadığı bir sistemi kullanma denilmesini falan. Sonra en kötü geldiğin, ya ne olacak, depoda tutarız, açmayız. Bizim paramız var ya, biz hani böyle düğüne gelmiş ama 15 senedir yeğenini görmemiş kız dayısı gibiyiz öyle. Sürekli çat çat çat çat çat sıkıyoruz havaya. Çok para sürse bitmez bizde çünkü. Tutarız içeride, açmayız düğmesini diyoruz ya. Dün birçok askeri yetkili aynı şeyi söyledi. Bu suskunluk, olay bu kadar köpürtülmüşken arkasından yarım saat sonra gelen o suskunluk size normal geldi mi bilmiyorum ama vallahi bana gelmedi. Bu arada Seyhan Afşar Boğaziçi'li öğrencilerle konuşmuş. Demiş ki bak, yani ben yemin ediyorum bu haberi görmedim. Ben sadece dedim ya, ben evdeki gençten bahsederek söylüyorum bunu. Boğaziçi Üniversitelerinden, üniversiteli öğrencilerden Devlet Bahçeli'ye yanıt. Öncelikle dilinize doladığınız terörist kelimesinden vazgeçin. Kayyum rektör istifa etsin, polis ablukasını kaldırın, arkadaşlarımızı serbest bırakın, taleplerimiz uzlaşmaya açık değil. Evet Devlet Bey, bir daha mikrofonlar sizde. Ne diyorsunuz, terörist mi bu çocuklar şimdi? Çünkü bakın, sizle hiçbir şekilde uzlaşmayacaklarını söylüyorlar. Arkadaşlarının hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Düşünsenize, hani o ilk akşam tahliye fotoğrafını hatırlayın. Başörtülü bir kız, zafer işareti yapan. Yanında saçının bir kısmı renkli bir kız. Alakasız bir oğlan. Hepsinin yüzü gülüyor ama. İşte bu çocukları ayırma şansınız yok. Maalesef. Yani sizin açınızdan maalesef. Benim için iyi ki de. AKP'li Can İkli de damadı savundu. Hangi damadı? Charles. Ha, o oğluydu ya. Ha şey ya. 128 milyar. Tamam anladım şimdi. Merkez Bankası döviz rezervini doları frenlemek için erittiği eleştirileri sonrası istifasını sosyal medyadan duyuran Berat Albayrak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir savunmada Nurettin Can İkli'den geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski bakanıdır ha, boru değil. Şş. Albayrak döneminde Merkez Bankası'ndan yapılan döviz satışının gerekli olduğunu anlattı. Ne için? Ne? Onu da anlatın. Nurettin Bey çok özür diliyorum ama ben de haddim olmayarak bir ekonomistim. Bana da anlatır mısınız? Ne için? Mesela hatırlıyor musunuz? Türkiye'de dolar bir ara, burada gülmüştük yani. Geldi troller görüyorum. Ellemeyin diyor. Eşek olsa duvara baksa bir şey öğrenecek mecbur. Bir de bunlar en aptalları. En aptalları. Düşünsene yani, yayın saat 11'de başlıyor. Bu gelmiş saat 11.40. Ben olsam bunun eline 50 kuruş vermem. Bu salaklara para veriyorlar bir de. Bekle, otur dinle, bak bir şey öğreneceksin, sana bir şey öğreteceğim. Çok uzun bir süre, hatırlıyor musunuz, burada yayınlarda dalga geçtim. Dedim ki dolar 6.73. Dolar 6.73. Aa, dolar yine 6.73. Tesadüfe bak ki bugün de dolar 6.73. Hatırlıyor musunuz? Nasıl yapıldı o? Nasıl sağlandı? Ya da şöyle söyleyeyim. Dolar 6.73 değil 6.74 olsa namusumuz halel mi gelecekti bizim? Alakası yok ki. Bu ekonominin yani anlaşılmadığı manasına geliyor. ekonomiden anlayan bir yönetim olmadığını gösteriyor. Çünkü orada o boğuşmanın içinde, hatırlayın bazı geceler sabah yayına başladık biz mesela. İçinizden ilkini hatırlıyorum. İlki buradan duyurulmuştu. Ben elini engellemeyeceğim, burada dursun ya. Gerizekalı işte, yani gelsin görsün iki cümle bir şey. Hatırlıyor musunuz? Gece mesela kamu bankalarından yanlışlıkla bir ara ayrılıyordu. Ucuza döviz satılıyordu. Hatırlıyor musunuz? Bir ara birinin elinden kaçıyordu. Lan derken 3 milyar dolar satıyorlardı mesela. 2,5 milyar euro gidiyordu. İşte ben de bunu anlatıyorum. Nurettin Canikli istediğini anlatsın. Neden biz yaptık ya? Neden? Niye yaşadık bunları? Niye böyle bir şey geldi başımıza mesela? Şimdi 128 milyar. Lazımdı da ondan sattık. Vallahi şeye benziyor bu ya. Hani kendi bağımlılıkları, dışarıdaki hovarda hayatı yüzünden evden eşya satan bir grup sığırın sattım ama sor bir niye sattım demesine benziyor. Alakası yok ya. Alakası yok. Ekonomiden anlamadığı için yapılıyor bunlar. Gitti o para. Ama şu Kemal Bey'in sorusu çok köpürtür ortalığı, ben size söyleyeyim. Sabah merkezden son 3 yılda rekor kar. Ne diyorsun? CHP'nin iftira kampanyasını yerle bir eden tablo, Merkez Bankası Berat Albayrak döneminde 3 yılda 163 milyar lira kar sağladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunların durumu var ya, çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp ve acıklı aynı zamanda. Düşünsene sen şimdi burada bahsettiğin, bugün hakkını savunduğun adam var ya, onun kardeşinin gazetesisin. Adam savunamadı 3 ay boyunca. Nasıl tırstıysa kardeşini savunamadı ya. Kardeşini savunamadı adam. Ve şimdi biz çok başarılı. Niye? Reis cümle kurdu. Reis cümle kurdu. Bundan sonra servis yok şaşa bırak dedi. Bunlar da şimdi savunmaya başlıyor. Yani Sabah gazetesi. Bak. Yani dostça diyeceğim de ne dostum olacak, boş ver. Ya ben seni uyarıyorum. Devlet Bahçeli ile ilgili haberi yanlış yapmışsın. Sorarlar bunu. Devlet Bahçeli haberi alayınızı kucaklıyorum değil. Direnmeyi Türkiye düşmanlarına karşı yapın, MHP'lileri Bahçeli'den gençlere. Olmadı, otur 3. Olmadı yani, o çıkış onun için yapılmadı ki. Tattım böyle abuk sabuk şeyler yapıyorsun. Ya işte ondan sonra hani bir grup insan sana diyor ki bu ne? Bir grup insan sana diyor ki ya çok saçmalamışsın, büyük saçmalamışsın. Yani bu öyle bir saçmalık ki mesela dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği 20 bin öğretmen alımı yapacağız hikayesi gibi. Bekleyen öğretmen sayısı kaç? 400 bin. Kaç alacağız? 20 bin. Müjde mi bu şimdi? Müjde. Yani işte biraz şükürlü olun. Biraz şükürlü olun. Sabah böyle. Sözcüye bakalım. Asgari ücretlinin kapısının önünde arabası mevcut. Hadi canım. Millet karnını doyuramıyor. AKP'li vekil böyle diyor. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer demiş ki ekonomi iyi yolda, milyonlarca asgari ücretliyle alay eder gibi konuşarak demiş ki bugün bakıyoruz bizi eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir. Mahir Bey? Yok o değil. O saç ektirdi, böyle değil. Cep telefonlarını 6 ayda bir, arabalarını ise yılda bir değiştiriyorlar. Asgari ücretliler için de artık asgari ücretlilerimizin evinin önünde arabası mevcut demiş. Ya bugün herkes çıksın baksın kardeşim, etrafında yaşayan asgari ücretli kimse şu arabalarına bir bakın. Bakın. Ya ben böyle saçma bir şey sormuyorum. Bak şimdi buna mesela mikrofon uzat. Sana der ki sözlerim cımbızlandı, ben onu mu dedim? Evet. Ben ama onu demedim ben. Ya şu İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, Eküder var ya, Eküder. Heriflerin derneğin logosuna ve ismine baksan dersin ki bunlar büyük ihtimalle hani ekliptik duruma bir şey bulmaya çalışıyorlar. Yani matematikte yeni bir çığır açacaklar falan. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği dün televizyonda ben adamın açıklamasını tesadüfen yakaladım. Diyor ki, biz diyor karşı değiliz ki diyor. Bizi diyor kötü göstermeye çalışıyorlar. İstanbul Belediyesi'nin halk ekmek fabrikası diyor, o ekmekleri bedava versin, biz diyor fırınlarımızda satalım. Hadi ya Allah aşkına. Sen ne kadar zeki bir insansın ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikası ve o fabrikada çalışanlar daş mı yesin? Orası ekonomik bir işletme. Senin konuşacağın şey bu değil ki. Sen diyor bize ver. Biz diyor satarız onu diyor. Yok ya. Lan sen ne kadar zeki bir adamsın ya. Bence yükselmen lazım senin. En azından hani bir Kayseri milletvekilliği yakışır. Gerçi kendisi Karadenizliydi muhtemelen şivesinden anladığım kadarıyla ama. Diyor ki mesela hijyen koşullarından ari olarak biz diyor çok 150 bine yakın bakkal var İstanbul'da. Allah aşkına düşünün. Şimdi bir yerde bir bakkal dolabı var. Ya hepimiz sokakta hani çoğumuz en azından ben de öyleyim. Çoğumuz şunu biliyoruz. Eyvallah Celal senin işine yaradı. Celal İsviçre'den diyor ki saat farkını düşünerek geç başlattığın için teşekkür ederim. Vallahi arada en azından hiç olmazsa böyle bir işe yarasın. Bakkalda o ekmek dolabının içinde mi steril kalır? Yoksa halk ekmek büfelerinde hani gelip o kasaların dizildiği yerde mi? Lütfen bana cevap verin ya. Adam bunu savunuyor. Hijyenik koşullar. Bak bir cümle kullandı ki dedim ki ulan bu adamı ya en azından genel başkan yardımcısı. Yok genel başkan olamaz onun için öyle. Yavaş yavaş kasayı takarsın yavaş. O olmaz da en az genel başkan yardımcılığı. Bak, dedi ki 21. yüzyıla vallahi bak bu kulaklarla duydum. 21. yüzyıla şu sokaklardaki ekmek kuyrukları yakışıyor mu dedi. Ne? Biz ondan rahatsızız dedi. Yani vatandaş dedi perperişan dedi sokakta kuyruğa giriyor. Ya arkadaş, sonradan tabii hiç şaşırmadım. Gece birkaç izleyici sağ olsunlar yollamışlar. Bilin bakalım abinin geçmişte kimi övdüğü tweetleri çıkmış ortaya. Evet, seçenekleri veriyorum. A. Kudret Çandıra. B. Nükhet Duru. C. Isaac Asimov. D. ismini vermek istemediğim önce dost olup sonradan terör örgütüne dönüşen bir cemaatin lideri. Adını söylemek istemiyorum. Buyurun. Hiç biri şaşırtmaz mı bu adamların ya? Bir tanesi şaşırtmaz mı kardeşim? Hiç değişmiyor. Hepsi aynı yerden geliyor, aynı yere gidiyor. Ve herif hiç utanmadan ya bunu diyorum bak ya bir ticari işletmeyle ilgili böyle konuşuyor. Bu yayını izleyen küçük esnaf, büyük şirket sahibi, ne bileyim uluslararası tüccar. Ya lütfen şunu düşünün. Bir şey üretiyorsunuz. Bir şey üretiyorsunuz. Sizin için bunun bir maliyeti var. Kârınız var. Satış ağınız var. Ve ben size gelip diyorum ki ya sen bunu böyle satma. Nasıl satayım? Sen onları bana ver. Nasıl vereyim? Ya sen ver onları bana ben satayım. Lan düdük. Ben 1 liraya satıyorum. De ki 89 kuruşa mal ediyorum. 11 kuruş kârla satıyorum bunu. Sana ben bunu 1 liradan vermeliyim ki kârım devam etsin. Doğru mu? E peki sen 1 liradan aldığını 1 liradan satmaya razı mısın? Hadi gel konuşalım. He? Çok zekisin ya. Ben sana 1 liradan vereceğim. Sen de 1 liradan satacaksın. Fit misin? Hadi. Abi onu demiyor. 21. yüzyılda, 21. yüzyılda bu insanlar diyor kuyrukta diyor. Ya bir de kendilerini zeki zannediyorlar ya. İnsana en çok o koyuyor. Bizi diyor 2 gündür diyor kötü insan olarak gösterdiler. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Kötüsün. Kötüsün dibine kadar kötüsün hem de. Ama herif bunu söyledi ya. Vallahi söyledi ya. 20, hiç yakışmıyor dedi 21. yüzyıla kuyruk dedi. Orada ben hıçkıra hıçkıra bir ağlamaya başladım. Ya dedim ki hakikaten dedim bu dedim bu insanlar bu dedim hizmet hareketinin dedim ya acayip dedim ya. Ne kadar dedim böyle insan seviyorlar hep insan düşünüyorlar. Hiç. Böyle bir sevgiden bu buraya sığar mı çabası var sürekli. Gerçekten anlaşılıyor. Bir Gün Gazetesi'nin bu sabahki manşeti şov AKP'den test devletten. Kongre düzenlediği kentlerde vaka patlamasına neden olan AKP İzmir'de farklı bir skandala imza attı. Delegelere ve protokol üyelerine devlet hastanelerinde Covid-19 testi yaptırıldı. Sebep? Devlet hastanesinde bir Covid-19 testi yaptırdığında parayı kim ödüyor? Evet, devlet. Devlet kim? Devlet lan işte bizimki. Tamam. Devletin geliri ne? Vergi. Vergiyi kim veriyor? He. Nasıl benim paramla mı test oldu bunlar şimdi? Ya. Neden? AKP kongresi. Ya bunu hepimizin kongresi gibi düşün. Hani diyordu ya reis geçen hafta da. Bizim için herkes AK Partilidir diye. Ben de demiştim ki kim kucaklıyorsan kucakla beni kucaklama kardeşim. Benden uzak dur. Öyle düşündüğün zaman Parayı senin ödemen normal. Ya aşk olsun. Aşk olsun. Bu kadar yani bir kardeşin için test ya bir test kiti mi rahatsız etti seni? Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor gerçekten. Hiç yakışmıyor. 128 milyar dolar nerede? Bilmem nerede? Muhalefet kayıp rezerv için araştırma talep edecek. Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sattılar dedi. Doymayan Diyanet halkın cebine göz dikti. Bununla ilgili çok güzel bir deyimimiz vardır. Ölüyü selamladı, diriyi selamladı, gözü bana dikti diye. 3 aşağı 5 yukarı. 3 yılda toplam 2,8 milyar lira harcayan, yalnızca Arnavutluk ve Makedonya'da inşaatları devam eden camiler için 41,6 milyon avro bütçe ayıran Türkiye Diyanet Vakfı ilim seferberliği adı altında bağış kampanyası başlattı. Şş, atsana bir onluk. At ya. Ya oğlum at bir onluk. 2019 yılında bağış ve yardımlardan 1 milyar lira toplayan vakıf yurttaşlardan SMS ile 10 lira talep etti. Ah bana bir gelse o SMS. Ya bir şey söyleyeyim mi? SMS'e yanıt verebiliyor muyuz? Vallahi ben hazırlanırım. Bak çok ciddi söylüyorum. Ben hazırlanırım. Yani gerinerek çakarım öyle söyleyeyim. İnşallah otomatik şeyden gelmiyordur. Cevaplayabileceğimiz bir şey. Bir 10 lira ateşlesene. Şş, Makedonya'da cami yaptıracağız. Bana ne? Ya Makedonya'da cami diyorum. Lan bana ne diyorum ben de. 10 lira sık. Evrensel'in manşeti belediye işçisi dayanışmaya çağırıyor. Maltepe'de işçiler grevde, Kartal'da grev kararı asıldı. Maltepe Belediyesi'nde, Kartal Belediyesi'nde de işçilerin grev kararlarından bahsediliyor. Bakalım, bakalım, bakalım. İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır yöneticisi Ezgi Sıla Demir konuşmuş. Demiş ki çıplak arama cezalandırma yöntemine dönüştü artık. Özlem Zengin'in sözleri üzerine. Bilime, akademiye dokunma. Ya Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Üstün Hoca ile Üstün Ergüder'le ilgili çıkışı var mesela. Demin unuttuk şimdi evrensel sürmanşetten hatırlatınca. Şimdi hani gençlere diyorsun ya. Gelin ya. Hepinize elimi uzatıyorum. Üstün Hoca'yı uzatacak mısınız elinize? Eski rektör. Nasıl yapacağız onu? Şimdi o konuştuğu zaman onu sizden daha çok dinliyor çocuklar. Ne olduğunu biliyorlar çünkü. Boş ver bunlar. Bunlar bölücü, bölücü. Hepsi bölücü. Gerçekten bölücü. Yani çok öyle şeyler. Ya bugün size bir haber okuyacağım arkadaşlar. Ama bak baştan rica ediyorum gülmek yok. Bak baştan rica ediyorum gülmek yok. Harbiden bozuşuruz eğer gülerseniz. Normalde bu yayında kullandığımız bir gazete değil. Yani normalde kullanılacak bir enstrüman da değil zaten de. Neyse. Hani Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygurlara uyguladığı bu sistematik baskıları ve yaşananları orada yaşananları soykırım olarak tanıdı ya. Bizde de konuşuluyor. Mesela Kılıçlar da açtı o mevzuyu. Bir yandan işte Uygur Türkleri temsilcilikler eliyle bağırıp çağırıyorlar. Ulan siz nasıl yardım etmiyorsunuz soydaşlarınıza falan. Ha bu yayını izleyen MHP'liler siz de ağlamayın lütfen. Biliyorum acınızı anlıyorum. Acınıza saygı duymuyorum bu arada. Yani partinin politikası nereye geldi diye. Aydınlık'ta bugün bir haber var. Haber şöyle başlıyor. Uygurlar konuşuyor. Yoksulluğu ve terörü bitirdik. Ney? Çin Komünist Partisi 80 ülkeden 200 parti ve 300'ün üzerinde temsilcinin katıldığı ÇKP'nin, Çin Komünist Partisi'nin Şincan tecrübeleri. Biz hep Sincan diyoruz ya aslında Sincan değil onun adı. Şincan diyor onlar. Şincan. Çin'de öyle diyorlardı. Konulu uluslararası konferans düzenledi. Bölgedeki gelişmeleri anlatan Uygurlar huzurlu bir yaşam için güvenliğin ve istihdamın sağlandığını söyledi. Bütün Uygurlar mutluluktan delirmek üzere. Biliyorsunuz gazete Peri Doğun Çekin. Yani kafa da tamamen onun zaten. Peri kafasıyla buraya kadar gelebiliyoruz. Uygurlar diyor ki ya mutluluktan süzdürüyor artık altımıza kaçırıyoruz kardeşim yeter bu kadar ya. Ya yeter hani biz de dünyanın diğer devletleri gibi biz de sıradan dertlerimiz olsun istiyoruz kardeşim. Hep saadet hep mutluluk ya sıkıldık yemin ediyorum. Gülmek yok. Vallahi bak. Yemin ediyorum Aydınlık gazetesi Uygurlar konuşuyor. Yoksulluğu ve terörü bitirdik diye çıkmış. Bak hep söylüyorum. Ben Peri Doğun Çeke şaşırmıyorum. Ama son 50 senedir bir şekilde bu adamın dibinde hizalananı anlamıyorum kardeşim. Anlamıyorum, Anlayamıyorum. Anlamayacağım. Yok. Ya bir yandan, ya şunu düşünsenize, biz ne zaman duyduk bunu? Uygurlara yönelik Çin devletinin yaptıklarını. Ya 3 senedir bu yayınlarda defalarca konuştuk. 3 senedir defalarca konuştuk. Şimdi ya alakası yok, Uygurlar çok mutlu. Harbi söylüyorum. Ya biz daha dün konuştuk. Dün konuştuk. O kapının önündeki çocuk konuştuğumuz Uygur değil miydi? Nasıl? Eskişehirli mi? Ha, ben gözü şey olmuyor. Ha, ama mutlu onlar. Mutlu, ben sordum. Biliyorum da konuşuyorum kardeşim. Uygurlar mutlu. Yoksulluk ve terör bitmiş. Peri Doğunçek kafasıyla gazete hazırlayınca böyle oluyor. Ona şaşırmıyorum. Hiç şaşırmadım. Onun kafa bu. Ama kıçında gezeni anlamıyorum usta. Anlayamıyorum yani. Ne bekliyor, ne hedefliyor olabilirsin gerçekten. Meclis parasıyla PKK'ya pul. HDP'nin PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili meclisin iletişim harcaması için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2000'den fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen Adalet Bakanlığı pullara el koydu. Günün ilginç haberi. Bu arada ya diyorum ya, siyasal İslamcılıkta bu gelenek artık, yani omurga olmadığı için bir yere kapılan, sırtını duvara vermek zorundasın. Çünkü dik duramadığın için yığılıyorsun bir yerden sonra, şöyle hönk diye iniyorsun. Sırtı duvara falan yaslaman lazım. Önden ya da arkadan bir yere dayanacaksın. Şansın yok, omurga yok çünkü. Şu İstanbul İl Başkanı değişiyor yani. Onunla ilgili bir güzellemeler başlamış. Anam. Ya şey söyleyeceğim, bu kadar değerli bir adam vardı elinizde. Yani neden daha önce çıkartmadınız ya? İlk 11'de oynatsaydınız bunu. Hayır, takımın durumu iyi değil. İlk 11 çıksa bir 15-20 dakika oynasaydı. Hazır mıyız? Areda Survey'in, isimler de çok güzel ha. Areda Survey, Areda araştırma. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %41.7'si gerizekalı mısın? Tabii ki AK Parti cevabını verdi. Başını ben ekledim ama öyle. Bu arada AKP ile MHP'nin ortak Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı %53.3. Oğlum az yazmışsınız. Ay, bu önümüz yaz. Buharlaşma başlayacak şimdi. Havalar ısınınca. Bunu biraz fazla tutun. O ısınınca çünkü kaçınılmaz olarak öyle şey yapacak. Genleşecek bu. Daha azıyla bunu tutturabilirsiniz. Yani şimdiden 57-58 koyun ki. Anca. Yeni Şafak böyle çıkmış. Ha, bu arada şeyi gösterecektim size, unuttum. Yeni Şafak, hani dedim ya iktidar gazetelerinin tamamı Devlet Bahçeli'yi görmüş diye. Yeni Şafak'taki Devlet Bahçeli manşeti şu: dolduruşa gelmeyin. Bahçeli gençlere çağrı yaptı. Dolduruşa gelmeyin. Çok manalı. Gerçekten. Buna Herald yani diye ekleseniz, mesela bugünün çocukları dolduruşu bilmiyor çünkü. İşte o kadar uzak ki. O kadar uzak ki. Akşam korkutan değişim. Hayrolsun. Türkiye 1 Mart'ta normalleşmeye hazırlanıyor ancak son tabloya göre gidişat kötü. Ya yemin ediyorum, kamera şakası gibisiniz ya. Oğlum bunu burada kötü diyorsun. Bak, kırmızı gösterdiğin iller Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 10 gün içinde kongre yaptığı 6 büyük il. Kafa mı yapıyorsun bizle? Bana niye söylüyorsun bunu? Efendine söyle. Saçma sapan işler yapılıyor ya. Bu arada çok şaşırtıcı. Akşam gazetesinde Devlet Bahçeli birinci sayfada yok. İçeride var da birinci sayfada yok. Koymamış. Hatta Erdoğan'dan da siyasi vurgu değil de, inanın bunlar siyasetçilerden daha akıllı. Bunlar toparlamaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki o kavgayı koyarsa, yani bir, takip edilmeyecek. Zaten gazetenin satışına da bir katkısı olmayacak. İki, yanlış. Kullanmıyor. Erdoğan'dan bile siyasi ifade yok. 20 bin öğretmen ataması var mesela burada. Bunların kafa bile daha çok çalışıyor. Harbi söylüyorum yani, adam nereye gideceğini görmüş durumda çünkü. Ulan buradan patlarız biz diyor. Biliyor. Dünyanın en güzel gazetesi bugün emekliye 355 lira veriyor kafadan. Neden? Onun bir önemi yok. Her zamanki, hani biliyorsunuz, dönüşümlü olarak Hacı Sabancı'yla Hadisenin yerleştiği bir köşe var sağ üst taraf. Orayı bir gün Hacı Sabancı, bir gün Hadise alıyor. Olmadığı günler varsa Özge neydi? Unuttum, adı aklıma gelir. O hanımefendi. Üçünün dönüşümünü. Orada Hacı Sabancı haberi var. Yalnız ya o haber biraz şey ya. Boyadan kaybetti ama boyu ayrı yazmışlar. Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı saç boyası reklamı yaptı. Ancak ürünü kendisinin kullanmadığı anlaşıldı. Ama çok çakalsınız. Çok çakalsınız. Bak, şş, bir söyleyeceğim. Oğlanın boyu biraz kısaysa ne olmuş? Ne yani? Niye çocuğu şey yapıyorsunuz ki? Boyu anlatır gibi yapıp çocuğa çakıyorsunuz. Bu oğlanın bir şey var. Bu gazeteyle bir husumeti var. Ne bilmiyorum ama var. Bir şey var ya. Sizi gıdı Hepten delirdin. Hayır olsun. Koronada herkes eve kapandı, online çalıştı, güzellik arayanlar estetik yaptırdı. Buraya kadar tamam mıyız? Koronada herkes eve kapandı, online çalıştı, güzellik arayanlar estetik yaptırdı. Tamamsak devam ediyorum. Ha, Özge Ulusoy, yaşayın. İlk sırayı botoks değil, gıdı toplama ameliyatı aldı. Erkekler de kadınları geride bıraktı. Şşş. Sen de yaşıyorum zannediyorsun. Haberin yok bunlardan. Haberin yok. Biliyorum sanıyorsun. Hiçbir şey bildiğin yok. Anca geziyorsun. Ama gazete bu kadar mı? Gazete bu kadar mı? Alakası yok, olur mu? Şöyle, coin sürüsü diye bir manşet atmış bugün. Coin, bu şey Bitcoin gibi. İşte Ethereum'u, Binance'i, Cardano'yu falan koymuş hepsini tek tek. Bitcoin, yani o tarz şeyden, menkulden bahsediyor. Uyarıyoruz, cebinizdeki virüse dikkat edin. Dijital para çılgınlık boyutuna ulaştı. Kolay parayı gören milyonlar varını yoğunu buraya yatırdı. Fakat birkaç saatte %37 kaybedince yıkıldı. Hep biz de konuşuruz bunu. Kıllebekler Vadisi var. Kıllebekler. Ama aslında kıl değil bu, kil. Kilebekler Vadisi. Kill, İngilizce'de öldürmek. Kilebekler Vadisi. Neden? Şöyle. Muğla'da Hakan Aysal 8 aylık hamile eşi Semra'yı Kelebekler Vadisi'nde uçurumdan attı ama sigortadan parasını alamadı. Cani Koca SGK'yı aradı. Öldürdüğü eşinin üzerinden dul maaşı bağlattı. Türkiye turunda harcadı. Hani insan ne kadar kötü olabilir denemesi yapmış herhalde. Ne kadar aşağılık olabilirim en fazla. Hani bir başlayayım şimdi. Yavaş yavaş nereye kadar çıkarım diye. En son bu şey iyi ama maaş. Pis İstanbul. İstanbul en çok kedi beslenen kentler arasına girdi. Unvan dikkat çekti, kediler şehir. Ya sizin yapacağınız habere tüküreyim ben. Ne oldu lan? Size sabahtan konserve haber de mi vermiyorlar artık? Bunlar kapanacaklar. Verme. Öyle mi oluyor? Ya yani tabağı yolluyorsunuz, hep boş mu geliyor size? Haklılar. Sabah bile haklı. Düşün de. Ama sanırım vermiyorlar ha bunlara. Arkadaş ya. Takvim'den yeni yazı dizisi. Bülent Erandaç. Adını uzaya yazdıran Türk. 1200 yıl önce astronomide çığır açan ilk Türk kimdi? Hangi hesaplamaları geliştirdi? Kimlere ilham verdi? Bir soru da ben ekleyebilir miyim? Sonra 15. yüzyıldan sonra biz niye bunları yaşamaya başladık? Neden bu kadar geri kaldı insanlar? Ha? Neden? Ne oldu mesela? Hocam, canım, 41 yaşında bayanım. Bayansın, emin misin? Kadınsındır, bir baktır ona. Yok bayanım yani, arkadaşlarla dışı yaptık, bayan yani öyle çıkıyor. 41 yaşında bayanım. 5 aydır isteksizlik yaşıyorum cinsel. Doktora gittim, o da bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı, lütfen yardım. Yok ondan değil. Bir de farklı alanda dene diye düşünmüş olabilir doktor. Hani kadın olarak isteksizsin ya. Çünkü doktor dediğin ne? Doktor dediğin ne? Gözünde çok. Büyütme bunu. Öyle kendi arasında eğlenen insanlar onlar. Ya o sen çıktıktan sonra mesela diğer doktor arkadaşlarını aramıştır. Oğlum bir kadın geldi. Lan cinsel isteksizlik yaşıyormuş 5 aydır. Bastım testosteronu. Dur bakalım bir de erkek olarak bir şey yapsın. Bu gerçekten artık böyle akla seza bir şey ya. Bana erkek hormonu olduğunu kim söyledi onu? Erkek hormonu dedi, muhtemelen erkeklik hormonu da. Onun erkek hormonu olduğunu kim söyledi? Arkadaşım. Allah cezasını versin o arkadaşının. Her şey ondan oluyor zaten. Herhalde karıştırdı. Lütfen yardım hocam. Hocam. He. 31 yaşındayım. Bayan değilsin. Yok değilim, erkeğim hocam. 4 aydır sertleşme sorunum var. 4 olmaz, o 3'tür o. 3. 4 ama tamam hocam. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Soruya bak şimdi. Başka test yok mu? Tek çare bu mu diye soruyor. Vallahi gece penis sertleşmesi testi var. Bunun mesai saatleri içinde olanı yok mu? Yani yapmıyoruz toplum içinde gece. Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Çok manidar olmuş cümlede. Penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, kan şekeri veya şeker yükleme testi, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Niye bunları anlatıyorsun ki bu adama? Onun hayatı çok basitti şu ana kadar. Gece sertleşme testi olmak şart mı? Prolaktin diyorsun, FSH, LH falan. Hocam ben 38 yaşındayım. Bayan? Evet. 2 hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. Menopoza girersin dediler. Gerçekten menopoza girer miyim? Kim dedi? Arkadaşım. Kesin girersin o zaman. Arkadaşın dediyse, yani doktor falan demiş olsa diyeceğim ki geç yani, ama arkadaş dediyse, bak hocanın cevaba bak. Kalıbımı basarım, hoca bu yayını izliyor. Komşular mı menopoza girersin dedi yoksa doktorlar mı? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Hocam bir şey mi? Vallahi yani sen de işi biliyorsun ha. Eviriyorsun, çeviriyorsun, lafı oraya getiriyorsun yani. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Bu dönemde gece terlemeleri, sinirlilik görülür. Menopoza girme şartı ne hocam? Hani evrakla gidiyorsun şey, hastaneye bakıyor. Menopoz. Yok. Şart yani. Şart, mecbur bir yerden sonra. Menopoza kim girersin dedi. Genelde komşular sokar menopoza. Köfte or seni. Hocanın düş dünyasını anlamak çok zor ya. Bu da böyle, yani böyle bir insan formu. Yani yapacak bir şey yok işte. Ne diyeceksin yani, hikmetinden sual olunmaz. Yaratmış. Bu da var. Yani aynı şekilde. Kim soktu seni menopoza? Komşum, at kat. Tamam o zaman gir. Komşun soktuysa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü gecikme için ekstra özür diliyorum. Şu arkada kitabı unuttum. 2 gündür duruyor. Ya bu çok ilginç bir kitap. Kitabın ilginçliği sadece ismin Alain Badiou'dan kaynaklanan bir ilginçlik değil. O filozof. Önemli bir filozof. Bu çağı çok etkilemiş isimlerden bir tanesi Badiou. Ama daha önemlisi şu. Burada 2008 yılında Avignon Festivali'nde yapılmış bir halka açık bir söyleşinin dökümü bu. Nicolas Trion da bir gazeteci. Ben yaşlarda işte bizim çağın gazetecilerinden bir tanesi. Bu uzun söyleşiyi kitap haline getirmiş. Aşka Övgü Tellek'ten çıktı. Can Yayınları'nın entelektüel kitaplar serisi bu aynı zamanda. Orçun Türkay'ın çevirisi de çok iyi bu arada. Onu da tebrik edelim. Çok ilginç. Aşka ilişkin düşüncelere, hani ya sadece Facebook'tan aşk okumayayım ben kardeşim. Valla öyle bir şey okumak istemiyorum derseniz gerçekten tavsiye ederim. Çok hoş, incecik bir kitap zaten. Benim de 3-4 gündür elimde, parça parça okuyorum işlerin güçlerin arasında, ama hepinize tavsiye ederim. Yeni bir kitap ama içindeki dediğim gibi 2008'den kalma, Avignon'dan, Avignon Festivali'nden, çok meşhur Avignon Festivali'nde. Alain Badiou bu çağı gerçekten etkileyen filozoflardan, düşünürlerden bir tanesi. Çok sağlam bir herif. Nicolas Trion da dediğim gibi hani genç bir gazeteci. Kitabın bir yerinde ön sözde de aslında övüyor ama kitabın bir yerinde de anlatıyor. Onun da emeğinin hakkını vererek teşekkür ediyor Alain Badiou ve gerçekten çok iyi sorularla açmış. Aşkı biraz farklı düşünmek, biraz farklı tanımak için işinize yarayabilir. Vallahi ben çok severek okuyorum. Siz de umarım seversiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü aksaklıktan dolayı özür diliyorum, benden kaynaklanan. Ama en azından tek parça 1 saat 10 dakikalık bir yayınla toparladık günü. Günün bundan sonraki bölümü güzel geçsin. Biz de yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsak burada görüşelim. Ve bu arada derseniz ki Lan iyi yayın, hele ilk kez izlediyseniz ve diyorsanız ki iyi yayın ya bu, devam etsin. Yani televizyonlarda ben pek duymuyorum böyle şeyleri. Bu yayına destek olunabilir mi acaba? Olunur. Bakın şöyle olunabilir mesela. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesi. Bu çok önemli. Ve bu düğme sadece YouTube'da, orada yok. Ünsalunlu.com.tr'de de var bu. Abone olmak için o düğmeye dokunmanız ve sadece mail adresi yazmanız yeterli. 5 kuruş çıkmayacak cebinizden. Ama bunu yaparak demin dediğim hikayeyi yapmış olacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Ben seçerim kardeşim diye. Yanında küçücük bir zil var. Onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamını taşıyor o zil. YouTube'cular için başka bir ricam daha var. Şu yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Orada görüyorsunuz, şöyle duruyor. Onu tıklayın yayını beğendiyseniz. Çünkü bu şu anlama geliyor. YouTube, bunu yaparsanız bunu başka izleyicilere de, YouTube'a ilk kez giren insanlara da tavsiye edecek. O yüzden son derece önemli. Şu beğen işaretini eğer beğendiyseniz tabii yapın. Katıl düğmesi var. Katıl düğmesi yine aynı şekilde ünsalunlu.com.tr'de de bulunan bir düğme. Bu yayını YouTube'un sağladığı bir avantajla, yayıncılar için, sizin için değil, bizler için bir avantajla, küçük katkılarla aylık destekleyebilmeniz için isterseniz, istemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille de yanıt veririm. Bu da yöntemlerden biri. Ama hiç değişmeyen en başarılı, en baba yöntem burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Siz de gelin, hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, güneşin hep parladığı, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.